Ayrım 6.
Şu kurbağaları işitiyor musun? Bütün yapıp ettiklerimizde onların vıraklamalarından, kıyıdan suya, sudan kıyıya sıçramalarından fazla anlam yok. Benim için öyle değil, dedi Rambaldo. Benim gözümde tam tersine her şey fazla kalıplaşmış, fazla düzenli. Erdemli, yiğitli, gözlerimle görüyorum görmesine de hepsi öyle sopsoğuk ki var olmayan bir şövalyenin olması açık söyleyeyim ürkütüyor beni. Yine de ona hayranım. Yaptığı her şey öylesine kusursuz ki var olsa bu kadar güven veremezdi insana. Neredeyse kızardı. Bradamante'yi anlıyorum. Hiç kuşkusuz. Agilülfo ordumuzun en üstün nitelikli şövalyesi. Ne demek O da bir göz boyamaca. Hem de ötekilerden beter. Göz boyamaca dediğin de nedir? Yaptığı her şeyi ciddi olarak yapıyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Hepsi masal. O da yok, yaptığı işler de yok. Söylediği şeyler de. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Öyleyse ötekilerin yanında bu kadar sakıncalı bir durumdayken nasıl oluyor da orada da o yeri tutuyor? Yalnızca sanıyla mı? Torismondo bir an ses çıkarmadı. Sonra yavaşça şöyle dedi. Burada sanlar da yalancıdır. İstesem her şeyi havaya uçururum. Üzerine basacak bir toprak parçası bile kalmaz. O zaman hiçbir şey kurtulmaz mı? Kurtulur belki ama burada değil. Kim, nerede? Kutsal Graal şövalyeleri. Nerede onlar? İskoçya ormanlarında. Sen gördün mü? Hayır. Peki ne biliyorsun? Biliyorum işte. Sustular. Yalnızca kurbağaların vrakladığı işitiliyordu. Rambaldo'nun yüreğini bir korku sarıyordu. Sanki o vraklama her şeye egemen oluyormuş, onu da bir yemyeşil, yıvışık, kör solungaç vuruşunda boğacakmış gibi. Ama Bradamante'yi hatırladı, savaşta kılıcını çekmiş haliyle nasıldı ama, korkusunu unutuverdi. Savaşmak onun o zümrüt gözlerinin önünde yiğitlikler göstermek için sabırsızlanıyordu. 7. Burada manastırda her tövbekâra günahlarından arınması için bir kefaret, sonsuz selamete ulaşmak için bir yol bulunur. Benim payıma düşen de bu öyküyü yazmak. Çetin bir kefaret bu, çetin. Dışarıda güneşli bir yaz, vadiden bağırışmalar, çalkalanan suların sesi geliyor. Hücrem yüksekte, daracık penceremden nehrin çizdiği bir dönemeci görüyorum. Köy delikanlıları soyunmuş, suya girmişler. Ötede salkım söğüt fidanlarının arkasında genç kızlar da giysilerini çıkarmış suya iniyorlar. Delikanlılardan biri suyun altından yüzerek gitti, gitti, şimdi başını çıkardı, bakıyor. Kızlar da çığlık çığlığa bağırarak onu birbirine gösteriyorlar. Orada ben de olabilirdim. Soylu arkadaşlar, kendi düzeyimde delikanlılar, hizmetçiler, uşaklarla. Neyliyim ki kutsal görevimiz gel geç dünya nimetlerine sırt çevirip kendimizi kalıcı bir şeye adamamızı gerektiriyor. Kalıcı bir şey. Bu kitapta kül olmuş yüreklerle yerine getirdiğimiz tüm dinsel görevlerimiz de daha şimdiden kül olup gitmemişse. Şuracıkta nehirde yaşamla titreşen ve suda halka halka yayılan aşk oyunlarından bile çabuk kül olup gitmemişse. Bir heves başlıyorsun yazmaya ama bir an geliyor kalemden tozlu mürekkepten başka şey akmaz oluyor. Bir damlacık yaşam sızmıyor. Yaşamın tümü dışarıda, pencerenin dışında, senin dışında. Artık bundan böyle yazdığın sayfaya asla sığmayacakmışsın, bir başka dünya açamayacak, gereken sıçrayışı yapamayacakmışsın gibi geliyor. Belki de böylesi daha iyidir. Belki de neşeyle yazdığın zamanlar ne mucizeydi, ne Tanrı'nın inayeti, günahtı, putlara tapınmaydı, kibirdi belki. Bunların dışında mıyım öyleyse? Hayır, yazmakla iyiye doğru gitmedim. Yalnızca sabırsız, dünyadan habersiz gençliğimin birazını tükettim. Bu kırgın sayfalar ne işime yarayacak? Kitap olsun, adak olsun, değeri senin değerinden öteye geçmez ki. İnsan yazmakla kendini kurtarır diye bir şey yok. Yazarsın, yazarsın, bir de bakarsın ki ruhun elden gitmiş bile. Öyleyse baş rahibeye gidip kefaretimi değiştirmesini, beni kuyudan su çekmeyle, kenevir eğirmeyle, nohut ayıklamayla görevlendirmesini mi isteyeyim? Yararı olmaz. Yine yazıcı rahibe görevimi elimden geldiğince yerine getireceğim. Şimdi de şövalyelerin şölenini anlatmam gerekiyor. İmparatorluğun tüm görgü kurallarına aykırı olarak Carlomagno sofraya daha ötekiler gelmeden zamansız otururdu. Oturunca da ekmek, peynir, zeytin, yeşil biber yani sofraya ne konulmuşsa çöplenmeye başlardı. Üstelik elleriyle çöplenirdi. Mutlak iktidar en alımlı hükümdarların bile dizginleri sık sık koy vermelerine, gelişigüzel davranışlarda bulunmalarına yol açar. Soylu yiğitler üçer beşer sökün ediyorlardı. Süslü tören giysilerini giymişlerdi. Sırmaların, dantellerin arasından yine zırhlı gömleklerin demir ağları gözüküyordu. Ama delikleri iri iriydi. Zırhlarsa bayramlık zırhlardı. Ayna gibi pırıl pırıl ama kılıçla şöyle bir vursan darmadağın oluverecek cinsten. İlkin Orlando gelip imparator amcasının sağına yerleşti. Sonra Montalbanoğlu Rinaldo, Astolfo, Bainoğlu Angioglino, Normandiyalı Ricardo ve bütün ötekiler. Masanın öteki ucuna Agilulfo gelip oturdu. Hep o lekesiz savaş zırhıyla. Asla acıkmazdı. Ne dolduracak midesi, ne çatalı götürecek ağzı, ne Borgonya şarabıyla ıslatacak damağı yoktu da sofraya niçin otururdu? Yine de saatler saati uzayıp giden o şölenlerden hiç eksik olmazdı. Oysa Agilulfo o saatleri hizmetinin gerektirdiği işlerle daha iyi değerlendirmeyi pekala bilirdi. Bilmesine bilirdi de aslında dava şuydu. Bütün ötekiler gibi imparatorun sofrasında bir yere hakkı vardı ya, o yeri doldurmalıydı ve şölen törenlerine de günün bütün öteki törenlerinde gösterdiği titizlikle uyardı. Yemekler mi? İşte orada da her zaman ne yenirse o. Hindi dolması, kas çevirmesi, dana kebabı, süt domuzu, yılan balığı, mercan balığı falan filan. Uşaklar tepsileri sunar sunmaz soylu yiğitler atılıyorlar, elleriyle tutup tutup koparıyorlar, yemeklerin suyunu zırhlarına bulaştırıyorlar, her yana salça sıçratıyorlardı. Kargaşa savaştakinden geri kalmıyordu. Çorba kaseleri devriliyor, kızarmış tavuklar havada uçuyor, açgözlünün biri olduğu gibi tabağına boşaltmadan önce uşaklar yeme tepsilerini zorla çekip götürüyorlardı. Masanın Agilolfo'nun bulunduğu ucunda ise her şey tertemiz, sakin, düzenliydi. Ama bir o yemek yemeyen şövalye için, sofranın kalanı için olduğundan fazla hizmetkar gerekiyordu. Her yanda kirli tabaklar karmakarışık yığılmışken, o kadar ki iki yemek arasında tabak değiştirmeye bile fırsat kalmıyor, herkes nerede yiyebilirse orada, hatta ara sıra örtünün üstünden yiyorken, Agilulfo bir kere durmadan önüne yeni yeni yemek kapları, İrili ufaklı tabaklar, çanaklar, biçim biçim boy boy bardaklar, çatallar, bıçaklar, çorba kaşıkları, tatlı kaşıkları konulmasını istiyordu. Üstelik bıçaklar iyice bilenmiş değilse getirenin vay haline. Hem temizlikten yana öylesine titizdi ki bir bardağın ya da tabağın üzerinde bir donuk leke oldu mu hemen geri gönderiyordu. Sonra her şeyden alırdı. Azıcık ama alırdı. Bir kap yemeği bile geri çevirmezdi. Örneğin yaban domuzu kızartmasından ince bir dilim kesip alır, bir tabağa eti, küçük bir tabağa sosu koyar, sonra çok iyi bilenmiş bu bıçakla eti incecik şeritler halinde keser, bu şeritleri bir başka tabağa aktarır, üzerlerine sos döker, sosu içlerine çekmelerini beklerdi. Böyle güzelce soslanmış et parçalarını bir başka kaba alır, ara sıra bir uşak çağırıp kirli tabağa geri gönderir, yerine temizini isterdi. Bu işlerin her biriyle yarım saat kadar oyalanırdı. Tavuk, sülün, bıldırcın yediğinde neler olduğunu hiç sormayın. Özel olarak getirttiği bir takım sipsivri bıçaklarla üzerlerinde saatlerce kuyumcu gibi çalışır, en incecik bir kemiğin üzerine yapışıp kalmış son incecik inatçı et lifini sıyırabilmek için bıçağı birkaç kez değiştirirdi. Şarap da alırdı. Sürekli olarak oradan oraya boşaltır, önündeki bir alay kadehlerin ve bardakların birinden ötekine aktarır, paylaştırır, maşrapalarda karıştırır, arada bir uşaklardan birine uzatırdı. Götürüp yenileriyle değiştirsin diye. Bol bol da ekmek tüketirdi. Ekmek içinden mini mini birbirine eşit toplar yuvarlayarak masa örtüsünün üzerine düzenli sıralar halinde dizer, ekmek kabuğunu ufalayarak kırıntı yapar, kırıntılardan ufak piramitler oluşturur, sonunda uşaklara bir fırça getirip masa örtünü süpürmelerini buyurur derken yeniden başlardı. Bütün bu uğraşlarının ortasında sofradaki konuşmalarının tek sözünü kaçırmaz, tam zamanında lafa karışırdı. Soylu şövalyeler sofradan nelerden mi konuşurlar? Neden konuşacaklar? Her zamanki gibi böbürlenip dururlar işte. Alır sözü Orlando. Şunu söylemem gerekiyor ki Aspramonte çarpışmasında durum kötüye gidiyordu. Bereket ben Kral Agalante'yi düelloda yendim de Dolindana'yı elinden aldım. Kılıcı öyle bir yapışmıştı ki sağ kolunu bir kılıç vuruşuyla kestiğimde yumruğu Dolindana'nın kabzasına sımsıkı kavramış olarak kaldı da ancak kerpetenle açabildim. Agilulfo lafı ağzına tıkar. Niyetim seni yalancı çıkarmaktır sanma ama raporlara göre Dolindana düşman tarafından Aspramonte savaşından 5 gün sonraki ateşkes görüşmeleri sırasında teslim edilmiştir. Nitekim anlaşma koşullarından biri gereğince Frank ordusuna terk edilen hafif silahlar listesinde kayıtlıdır. Alır sözü Rinaldo. Zaten Fusberta olayının yanında ne önemi var onun? Pirene dağlarını geçtiğimizde ben o ejderle boğuşmuş, kılıcımı bir vurunca gövdesini ikiye ayırmıştım. Üstelik hepiniz bilirsiniz ki ejderlerin derisi elmastan serttir. Agilulfo altında kalır mı hiç? Şimdi olayları şöyle yerli yerince bir gözden geçirelim. Pireneleri geçiş harekatı Nisan ayında yapılmıştı. Nisan ayında da herkesçe bilindiği gibi ejderler deri değiştirirler. Yeni doğmuş bebekler kadar yumuşacık ve narindirler. Şövalyeler, canım her neyse o gün olmuş başka bir gün olmuş, orada olmuş başka bir yerde olmuş. Oldu ya ona bak, kılı kırk yarmanın ne alemi var? Ama keyifleri kaçmıştı. Şu Ogilulfa var ya, her şeyi hatırlardı, her olayı belgeleyebilirdi. En ünlü, herkesçe gerçek sayılan, hiç görülmemiş olanların bile ayrıntılarıyla anlattıkları yiğitlikleri, şöyle akşamları alay komutanlığına rapor edilecek sıradan hizmet olaylarını çevirmekte üstüne yoktu. Zaten dünya dünya olalı, savaşta olup bitenlerle sonradan anlatılanlar arasında fark vardır. Hem sonra bir savaşçının yaşamında bazı olayların gerçekten olması ya da olmaması o kadar önemli değildir. Ortada insanın kişiliği vardır. Değil mi efendim? Gücü vardır. Sonra tutarlı davranışları vardır. Bunlara bakılır, işler tam şöyle şöyle gitmemişse bile pekala da gitmiş olabileceklerine, benzeri bir durumda bundan sonra öyle gidilebileceklerine inanılır. Ama Agilulfo gibi birinin yaptıklarını ister gerçek ister uydurma olsun destekleyecek hiçbir şeyi yoktur. Ya günbegün yazılı olarak rapor edilmiş, kayıtlara geçirilmişlerdir ya da boşlukta kalırlar, kapkara boşlukta. Agilulfo'ya kalsa meslektaşlarını da kendine benzetmek ister. Onlarsa bordo şarabıyla kafayı çekip böbürlenirler. Bugün hiç var olmadan düne mal olan tasarılarla bir süre birine bir süre ötekine atfedildikten sonra kendilerine uygun kahramanlığı her zaman bulup onun üstünde kalan söylencelerle şişinirler. Ara sıra içlerinden biri Carlomagno'yu tanıklığa çağırır. Ama imparator o kadar çok savaş yapmıştır ki hepsini birbirine karıştırır artık. Hatta şu anda yaptığı savaşı bile doğru dürüst hatırlayamaz. Onun görevi savaşa gidip vuruşmak, çok çok bir sonraki savaşı düşünmektir. Yapılıp bitmiş savaşlar nasıl gitmişlerse gitmişler, tarihi yazarlarının ve saz şairlerinin anlattıklarını pay bırakarak dinlemek gerekir. İmparator öyle herkesin peşi sıra dolaşıp eğrisini doğrusundan ayırmaya kalkışsa vay haline. Ancak askeri kadroları, rütbeleri, soyluluk sanlarının ya da toprakların bağışına ilgilendiren bir anlaşmazlık çıktığı zamanlar kral fikrini söylemek zorundadır. Fikri diyorsam o da bir noktaya kadar elbette. Aslında Carlomagno'nun kendi iradesi pek ağırlık taşımaz. Sonuçları düşünmesi, eldeki kanıtlara göre yargılaması, yasalara ve göreneklere uyarak çözümlemesi gerekir. Bu nedenle düşüncesini sorduklarında omuzlarını kaldırır, ortadan bir şeyler söyler, kimi zaman da aman kim bilir savaş zamanı değil mi, at alabildiğini kadar diyerek geçiştirir. Ekmek içlerinden mini mini yuvarlaklar yaparak aslına uygun anlatılmış olmasalar bile yine de Frank ordusunun yüzünü ağartan, her olaya bir itirazda bulunan o güldüvernizade şövalye Agilulfo'ya canından bezdirecek bir angarya yüklemek gelir içinden. Ama en usandırıcı hizmetlerin onun gayretkeşlik etmek için dört gözle beklediği fırsatlar olduğunu söylemişlerdir kendisine. Bu yüzden böyle bir çareden yarar ummaz. Derken Olivier'e dedi ki, Agilulfo azizim neden bu kadar ince eleyip sık dokuyorsun anlamıyorum. Yiğitliklerimizin şanı halkımızın belleğinde devleşiyor da bu da onların gerçek bir zafer kazandığımız sanların ve rütbelerin haklı temeli olduğunun kanıtı sayılıyor. Benimkilerin değil diye lafı ağzına tıktı Agilulfo. Ben her sanımı ve sıfatımı kesinleşmiş, tartışma götürmez belgelerle kanıtlanmış yiğitliklerle aldım. ''Sen onu kavuğuma anlat.'' dedi bir ses. Agilulfo yerinden fırladı. ''Bunu kim söylediyse hesabını verecek.'' ''Sakin ol, uslu dur.'' dedi ötekiler. ''Madem senin hep başkalarının yiğitliklerine itirazın oluyor, birilerinin de çıkıp seninkilerini eleştirmesini önleyemezsin. Ama ben kimseyi aşağılamıyorum. Yalnızca yer, tarih ve belge belirterek olayları saptıyorum. Konuşan bendim, ben de olayları saptayacağım. Genç bir savaşçı ayağa kalktı, benzi solmuştu.'' Geçmişimde tartışma götürecek bir şeyler bul da göreyim seni Torismondo dedi Agilulfo. Delikanlı gerçekten de Cornavaglioğlu Torismondo'ydu. Örneğin bana şövalyelik silahlarının bundan tam 15 yıl önce İskoçya kralının kızı Sofronia'nın bekaretini iki haydutun saldırısından kurtardığımdan ötürü kuşandırıldığını tartışabilir misin? Evet tartışırım. İskoçya kralının kızı Sofronia 15 yıl önce bakire değildi. Masanın bir başından öbürüne bir mırıltı dolaştı. O zamanlar yürürlükte bulunan şövalyelik yasalarına göre soylu kökenlerden gelme bir genç kızın bekaretini kesinleşmiş bir tehlikeden kurtaran kişiye derhal şövalyelik silahları kuşandırılırdı. Ama artık bakire olmayan bir soylu hanımı tecavüzden kurtarmanın ödülü yalnızca bir onur belgesi ve 3 maaş ikramiyeydi. Yalnızca benim şövalyelik onurumda değil, kılıcımla koruduğum bir soylu hanıma karşı da aşağılama sayılan böyle bir iddiayı nasıl ileri sürebilirsin? Sürebilirim de ondan. Kanıtların, Sofronya benim annemdir. Soylu yiğitlerin bağırlarından şaşkınlık çığlıkları koptu. Yani genç Torismondo şimdi Cornavaglia düklerinin çocuğu değil miydi? Evet diye açıkladı Torismondo. 20 yıl önce o zamanlar 13 yaşında bulunan Sofronya doğurdu beni. İşte İskoçya hanedanının madalyonu. Göğsüne karıştırarak altın zincire asılı bir madalyon bulup çıkardı. O ana değin yüzünü ve sakalını bir tabak akarsu karidesine eğmiş bulunan Carlomagno, gözlerini kaldırma zamanının geldiğine karar verdi. "Genç şövalye," dedi sesinde en yüce imparatorluk yetkisiyle. "Sözlerinizin ne kadar vahim olduğunun farkında mısınız?" "Tümüyle," dedi Torismondo. "Hem de başkalarından önce kendi açımdan." Çevrede çıt çıkmıyordu. Torismondo küçük oğul olarak şövalye sahanını alma olanağını bulduğu Cornavaglio dükünün evladı olduğunu reddediyordu. Piçliğini ilan etmesi demek, hanedandan bir prensesin çocuğu bile olsa ordudan uzaklaştırılmayı göze alması demekti. Ama Agilulfo için durum daha da ağırdı. Kötü niyetli kişilerin saldırısına uğrayan Sofranya'yı rast gelip de namusunu kurtarmadan önce beyaz bir zırhın içinde serüven arayarak dünyayı dolaşan bir sade savaşçıydı. Daha doğrusu çok geçmeden öğrenildiği gibi içinde savaşçı bile bulunmayan boş bir zırhtı. Sofranya'yı savunmadığı gösterdiği yiğitlik ona şövalyelik silahlarını kuşanma hakkını vermişti. O sıralar aşağı Selimpia şövalyeliği de açık olduğundan o sahanı almıştı. İmparatorun hizmetine girişi, ödüller, madalyalar, terfiler, sanlar daha sonra eklenmişti. Yani o olayın sonucu sayılırdı. Kurtardığı Sofranya'nın bekaretinin aslında var olmadığı kanıtlanacak olursa şövalyeliği uçup gidecekti. Daha sonra yaptığı şeylerin hiçbirinin hiçbir değeri kalmayacaktı. Tüm adları ve sıfatları iptal edilecek, bedeni gibi var olmayacaklardı. Torismondo anlatıyordu. Annem daha çocuk yaştayken bana hamile kalmış. Annesiyle babası durumu öğrenince kızarlar diye korkarak İskoçya'daki krallık sarayından kaçmış. Yaylalarda dolaşmaya başlamış. Beni gök kubbenin altında bir fundalıkta dünyaya getirmiş. 5 yaşıma gelinceye kadar İngiltere'nin kırlarında, ormanlarında büyütmüş. Bu ilk anılar ömrümün en güzel dönemidir. Ona da bu adam gelip son verdi. O günü hatırlıyorum. Annem beni mağaramıza bekçi bırakmıştı. Kendisi her zaman yaptığı gibi tarlalara meyve hırsızlığına gidiyormuş. Yolda kendisinden yararlanmak isteyen 2 haydutla yüz yüze gelmiş. Belki de sonunda arkadaş bile olurlarmış. Aslında annem sık sık yalnızlıktan yakınırdı. Ama kendine şan arayan şu içi boş zırh çıka gelmiş haydutları kovalamış. Annemin kral soyundan olduğunu anlayınca korumasına almış, en yakın şato olan Cornavaglio şatosuna götürmüş. Dükleri emanet etmiş. Ben de bu arada mağarada yapayalnız aç kalmışım. Annem ilk iş olarak dükleri terk etmek zorunda kaldığı minicik yavrusundan söz etmiş. Uşaklar meşalelerle gelip beni aradılar, şatoya götürdüler. Cornavaglio'larla hısım olan İskoçya hanedanlığın onurunu kurtarmak için Dük de Düşes beni evlat edindiler. Yaşantım tüm soylu ailelerin küçük evlatlarınınki gibi sıkıcı oldu. Binbir kayda şarta bağlandı. Bir daha annemi görmeme izin vermediler. O da uzak bir manastıra çekilip rahibe oldu. Yaşamımın doğal gidişine saptıran o bir olay, yalanın ağırlığı bugüne değin üzerinden kalkmadı. Şimdi işte sonunda gerçeği söyleyebildim. Ne olursa olsun benim için bugüne değin olanlardan daha beteri olamaz. Bu arada sofrada tatlı servisi yapılmış, sulu boya renklerinde katmer katmer bir panispanya getirmişti. Ama o birbirini izleyen açıklamalar zinciri öyle bir şaşkınlık yaratmıştı ki, dili tutulmuş, ağızları hiçbir çatalın yaklaştığı görülmüyordu. "Ya siz bu öyküye ne dersiniz?" diye sordu Carlomagno Agilulfo'ya. Şövalye demediğini herkes fark etti. "Düzmecedir. Sofronya genç kızdı. Çiçek gibi tertemiz. Adım da onurum da öyle olmasına bağlı. Dediğinizi kanıtlayabilir misiniz? Sofronya'yı arayacağım. Aradan 15 yıl geçtikten sonra onu bıraktığınız gibi bulacağınızı mı sanıyorsunuz?" diye haince sordu Astolfo. "Dövme demirden yapılmış zırhlarımızın bile ömrü çok daha kısadır. Kendisine o dini bütün aileye emanet ettiğimin hemen ertesinde rahibi olmuştu. Bu devirde 15 yılda Hristiyanlığın hiçbir manastırı saldırılardan, yağmalardan korunamamıştır. Her rahibe de cübbesini en az 4-5 kez çıkarıp giyecek vakit bulmuştur. Her ne olursa olsun bekaret kaybı bir saldırgan gerektirir. Her kimse onu bulur, Sofranya'nın hangi tarihte kadar genç kız sayılabileceği konusunda tanıklığını alırım. Dilerseniz size derhal yola çıkma izni veririm, dedi imparator. Sanırım şu anda en büyük isteğiniz tartışma konusu edilen sahanınızı ve silah taşıma hakkınızı kaybetmemektir. Bu delikanlı gerçeği söylüyorsa sizi hizmetimde tutmam olanaksız. Hatta varlığınızı hiçbir bakımdan, birikmiş ödenekleriniz açısından da göz önüne alamam. Carlomagno işi bitiren birinin memnunluğuyla konuşmaktan kendini alamamıştı. Gördünüz mü şu ukaladan yakayı kurtarmanın yolunu nasıl da bulduk der gibiydi. Beyaz zırh şimdi iyice öne doğru eğilmişti. İçinin boş olduğunu hiçbir zaman yapmadığı gibi belli ediyordu. Duyulur duymaz bir sesle konuştu. Evet hükümdarım, yollara düşeceğim. Ya siz? Carlomagno Torismondo'ya döndü. Evlilik dışı bir ilişkiden doğmuş bulunduğunuzu bildirmekle soyunuz gereği hakkınız olan rütbeyi koruyamayacağınızın farkında mısınız? Hiç değilse babanızın kim olması gerektiğini biliyor musunuz? Beni asla resmen tanıyamaz. Öyle demeyin, hiç belli olmaz. Her erkek yaşı ilerledikçe ömrünün bilançosundaki hesapları açıksız kapatmaya bakar. Ben de gözdelerimden olan bütün çocuklarımı resmen tanıdım. Üstelik sayıları da kabarık da hani. Tanrı bilir içlerinden benden olmayan birileri de vardır. Babam bir erkek değil. E kim öyleyse, şeytan başı mı?